Ayrım 4.
Doğadaki konumumuza ilişkin düşüncemiz üzerindeki etkisi bugün bile yeterince değerlendirilmiş değildir. Türlerin kökeni yayımlanmasından bu yana yaklaşık 150 yıl geçmiş olmasına karşın ilk canlılığını sürdürmekte, değişik çevrelerde tartışılmaktadır. Evrim kuramını anlamak, bu kuramın çok yönlü etkilerini değerlendirmek, Darwin'in büyük başarısını anlamak demektir. 3. Bölüm: Darwincilikte yetersizlikler. Bilim, görünürde olmayan bir düzeni arayıştır. L. Susan Stebbing. Yaşam savaşımı üzerinde yorumlar. 19. yüzyılın ikinci yarısı, deyiş yerinde ise, Darwin'in bir bakıma putlaştırdığı dönemdir. Türlerin kökeni, İncil gibi, istenilen anlamda yoruma açık, yarı kutsal bir kitaba dönüşür. Almanya'da doğal seleksiyon ilkesi, Prusyalı Junkerlerin üstün ulusların oluşması için zayıfların yok edilmesi gerektiği inancına aranılan bilimsel desteği sağlar. Prusya'da Darwin'i izleyen Tritschik ile Bernhardi Savaşı yüceltmeye yönelik yoğun bir çaba içine girerler. Darwin'in kendi ülkesi İngiltere'de doğal seleksiyona dayanan evrim düşüncesi, ticaret ve sanayide acımasız rekabetin, emek sömürüsü ile sömürgeciliğin gerekçesi olur. O dönemde sosyalist entelektüellerin yorumu daha insancıldı. Onlara göre Darwin'in gözlemleri arasında canlıların çetin doğal koşullara dayanma ve çevreyle uyum kurmada bireyler arası dayanışma ve işbirliği savaşım kadar yer tutan bir olaydır. Öyleyse bireyleri birbiriyle acımasızca vuruşan bir toplumdan çok dayanışmaya dayanan bir topluluğun gelişme ve ilerleme gücü daha yüksek olabilir. Ne var ki hızlı sanayileşme sürecine giren geçen yüzyılın kapitalist rekabet ortamı evrimde dayanışmayı değil, zayıfın, acımasızın ayıklanması düşüncesine yatkın olmalı ki evrim doğal seleksiyonla özdeş tutuluyordu. Daha insancıl bir yorum öyle bir ortamda duygusal bir fantezi olmaktan ileri geçmezdi. Oysa doğanın tümüyle acımasız ve kırıcı çalıştığı tezine katılmamayı salt duygusallık diye nitelemek doğru değildir. Doğada toplumsal yaşamda olduğu gibi yarışma ve savaşım yanında dayanışma ve işbirliği de vardır. Kaldı ki Darwin'in kendisi yaşam savaşımında en uyumlunun ayıklanmaktan kurtuluşu, tezinin dar anlamda yorumlanması eğilimine karşı gerekli uyarıda bulunmuştu. En uyumlu her zaman en güçlü demek değildi. Yaşam savaşımında güçlerini birleştirip dayanışma içine girenlerin de en güçlüler gibi başarı sağladıkları söylenebilirdi. İnsanın Soyu adlı kitabında Darwin bu noktayı açıkça belirtmiştir. Üyelerinin çoğunluğunun birbiriyle dayanışma içinde olan topluluklar en iyi gelişme gösteren ve çoğalan topluluklardır. Ne var ki Darwin'i izleyenler çoğunluk dar yoruma düşmekten kurtulamamıştır. Onu en iyi anlayanlardan biri olan Huxley bile hayvanlar dünyasını bir ölüm kalım arenası diye niteler. Ona göre bu arenada zayıflarla beceriksizlerin elenmesi, güçlülerle beceriklilerin egemenliği kaçınılmazdır. Yorumunda daha ihtiyatlı davranan Herbert Spencer, yalnızca yaşam savaşımında en uyumlu nitelemesinin anlamı üzerinde durur. Darwin'den sonra evrimde dayanışmanın önemini vurgulayan ilk yazar, yüzyılımızın başında adını duyuran Prens Kropotkin olmuştur. Bu yazarın gençliğinde Doğu Sibirya ile Kuzey Mançurya'da inceleme gezisi sırasında dikkatini çeken en önemli olay, hayvanlar arasında pek çok örneğini gözlemlediği karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma idi. Gerçekten iklim koşullarının son derece çetin olduğu bu bölgelerde bir tür dayanışma içine girmeyen hayvanların yok olmaktan kurtulmasına olanak yoktu. Prens Kropotkin, Evrimde Bir Faktör, Yardımlaşma adlı yapıtında şöyle demektedir: bireyleri arasında yaşam savaşımının en düşük, dayanışmanın en yüksek düzeyde tutulduğu hayvan türlerinde gelişme, çoğalma ve beslenme olanaklarının en üst düzeye çıktığı gözden kaçmayacak kadar açıktır. Kropotkin'in yargısı kolayca göz ardı edilemez. Gerek hayvanlar dünyasında gerek ilkel insan topluluklarında onun savını kanıtlayıcı pek çok gözlem yapılmıştır. Dayanışma eğilimi özellikle kuşlar arasında belirgindir. Serçe ve benzeri küçük kuşların, doğan, şahin, kartal gibi yırtıcılardan kendilerini dayanışma içine girerek korudukları bilinmektedir. Gezdiği yerlerde hayvanların çoğunlukla bu tür toplum yaşamı sürdüğüne tanık olduğunu söyleyen Kropotkin, kuzeyin büyük düzlüklerini fare kolonileriyle yer sincaplarının tuttuğunu, kutba yakın çevrelerde ise ren geyikleriyle misk öküzü sürülerinin egemenlik kurduğunu, okyanus kıyılarına gelince oraları fok balıklarıyla morsların doldurduğunu örnek olarak gösterir. Orta Asya'nın büyük yaylalarının derinliklerinde bile yabanıl at, eşek, deve ve koyun sürülerinin görüldüğüne değinen Kropotkin, doğayı sürekli bir savaş alanı saymanın yanlışlığını altını çizerek özellikle belirtir. Hayvanlar dünyasını kanlı dişleriyle kurbanlarını durmadan parçalayan aslan, kaplan ve sırtlanlardan ibaret saymak tümüyle yanlış bir bakıştır. Öyle olsaydı insan yaşamını da sürekli savaş ve toplu kırım saymamız gerekirdi. Fizyoloji ve tıp alanında tanınmış bilim adamı Kenneth Walker'ın gözlemleri de bu yargıyı pekiştirici niteliktedir. Yıllarca önce Doğu Afrika'da avlanmaya çıktığımda hayvanlar arasında gözlemlediğim dayanışmanın birçok örneği hala belleğimde canlıdır. Ati düzlüklerinde değişik zebra ve ceylan sürülerinin tehlikelere karşı birbirlerini uyarmak için belli yerlere nöbetçi koyduklarına tanık oldum. Zebra avlamaya çıkmamıştım ama ceylan avlamam da hemen hemen olanaksızdı. Çünkü ne zaman birine yaklaşmak istesem nöbet tutan zebra tehlikeyi fark eder, ceylanları uyarırdı. Gene zürafalarla filleri de çok kez birlikte bulurduk. Fillerin kocaman kulakları, son derece keskin işitme duyuları vardır. Ancak görme duyuları zayıftır. Zürafalar ise adeta gözetleme kulelerine yerleştirilmiş bekçiler gibidir. Güçlerini birleştirdiklerinde görünmeden ya da duyulmadan ne fillere ne de zürafalara yaklaşmaya olanak vardır. Daha ilginç, daha doğrusu son derece garip, bir işbirliği gergedanlarla derilerine gömülen kene türünden parazitleri ayıklamak için sırtlarında sıralanıp oturan kuşlar arasında idi. Bu kuşlar her zaman tetikte bekler, yaklaştığımı çok uzaktan fark eder etmez, hırçın çığlık ve gagalamalarla konuğu oldukları hayvanı uyandırırlardı. Gergedan kaçmaya koyulduğunda kuşlar bir katardaki yolcular gibi hayvanın sırtına asılıp yerlerinden ayrılmazlardı. 19. yüzyılda bilim adamları çoğunluk çalışma odalarında ya da laboratuvarda kapalı kaldıkları, doğayı doğrudan tanıma yoluna gitmedikleri için canlıların salt savaşım içinde olduğu tezine kolayca kapılmıştır. Huxley çapında seçkin bir bilim adamı bile kendini bu yanılgıdan kurtaramamıştı. Oysa bu aynı zamanda ahlak anlayışında idealist olan Huxley için bir türlü içine sindiremediği bir sıkıntı olmuştur. Yaratılışında son derece duyarlı ve insancıl bir kişi için doğayı kör ve acımasız bir kırım makinesi olarak görmek kolay değildir. Sıkıntı sıradan insanlar için de söz konusuydu. Pazar günleri kilisede dinledikleri sözlerle diğer günlerde bilimsel kitaplarda okudukları şeyler arasında derin bir uçurum vardı. Yuvasından düşen bir serçe yavrusunu bile gözden kaçırmayan, tüm olup bitenlere egemen, koruyucu, bağışlayıcı yüce tanrı bir yanda, öte yanda ise onun yaratıkları diye öğrendiği canlılar arasındaki acımasız kırım. Din adamlarına mı, bilim adamlarına mı, kime inanacaktı insanlar? Yumurtalarını bir hayvanın derisinin altına yerleştirip, orada çıkan larvalarına hayvanın dokularını yiyerek beslenme olanağı sağlayan, içnumon denen sineği düşünelim. Böyle bir nesne Tanrı'nın yaratığı olabilir miydi? Olursa bunun açıklaması nedir? Doğa gerçekten bilim adamlarının betimlediği gibi güçlünün zayıfı, beceriklinin beceriksizi yok ettiği korkunç bir savaş alanıysa, o zaman insanları iyilik yapmaya, yardımlaşmaya ve paylaşmaya çağıran dinsel ve ahlaksal öğütlerin anlamı kalır mıydı? Darwincilerin dediği doğruysa, din denen şeyin efsane olma dışında bir anlamı var mıydı? Masalla kendimizi avutup oyalamaktansa gerçeği tanımak, ona alışmak daha doğru olmaz mıydı? Bu ikilem çağımızda dinsel inancında içtenlikli olan sıradan insan için hala çözümsüz kalmaktadır. Darwincilikten ne anlıyoruz? Ne Darwin ne de onu izleyen destekleyicileri evrim kuramını ispatladıkları savundaydılar. Onlar yalnızca kuramı gözlemsel kanıtlara dayanarak doğruladıklarına inanıyorlardı. Darwin'in en ateşli savunucusu Huxley'nin bile türlerin evriminin doğal seleksiyon düzeneğine dayandığı tezine tümüyle katıldığı söylenemez. Ancak Darwincilik denen daha sonraki bir gelişme, Darwin'in evrim kuramına doğruluğu kesin bir tür dogma kimliği kazandırma bağnazlığı göstermiştir. Evrim kuramına yöneltilen eleştirileri, bunlar ileride belirteceğimiz gibi dinsel, duygusal ve bilimsel olmak üzere değişik kaynaklı tepkilerdir. Gereğince değerlendirmek için her şeyden önce Darwinciliğin ne olduğunu anlamamız gerekir. Değişik yorumlara uğrayan, bu nedenle de anlam belirsizliği içine düşen evrim teriminin öncelikle tanımsal açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. Günlük anlamında evrim açılma veya gelişme süreci demektir. Politikada toplumun devrim gibi köktenci bir atılımla değil, birikimli bir süreç içinde değişmesi anlamına gelir. Biyolojideki kullanımıyla evrim, a. Canlıların daha basit ilk formlardan daha karmaşık formlara doğru gelişmesi veya B. Aynı soydan organizma topluluklarının özelliklerinde kuşaklar boyu birikimle oluşan değişiklik anlamına gelmektedir. Biyolojideki kullanımları içeren Darwincilik, dar anlamda doğal seleksiyon düzeneğini vurgulayan görüşün adıdır. Buna göre tüm canlı türler organizmaya doğal koşullarda ayıklanmaktan kurtulma ve çoğalma olanağı sağlayıcı varyasyonların doğal seleksiyonuyla gelişir. Darwincilik, doğal seleksiyon tezini yoklanması gereksiz doğruluğu apaçık bir ilke saydığı ölçüde bilimsel bir kuram olmaktan uzaklaşmakta, ideolojik bir öğreti kimliği kazanmaktadır. Ancak hemen belirtmeli ki, bu öğretisel eğilim geçmişte kalmış bir olaydır. Bugünkü anlamıyla Darwincilik, bilimsel evrim kuramıyla özdeştir. Üzerinde durulması gereken bir noktada Darwin kuramının kapsamına ilişkindir. Darwin kendisinden sonra gelen kimi yandaşlarının tersine kuramının evrime ilişkin her şeyi açıkladığı savında olmamıştır. Bilimsel her kuram gibi Darwinciliğinde açıkladıklarının yanı sıra açıklayamadığı olgular vardır. Örneğin kalıtıma ve mutasyona ilişkin hemen hiçbir şeyin bilinmediği sırada bir türü oluşturan bireyler arasındaki varyasyonların açıklanması beklenemezdi. Nitekim Darwin kuramı varyasyon olgusunu içermekle birlikte açıklamaktan uzak kalmıştır. Darwinciliğin doğal seleksiyonu evrimin gerçekleşmesinde tek ve şaşmaz düzenek saydığı sanısı da yanlış bir yorumun ürünüdür. Darwin'in kendisi hiçbir zaman türlerin oluşmasını yalnızca doğal seleksiyonun bir işlevi olarak görmemiştir. Kuramında doğal seleksiyon evrimleşmenin temel aracı olarak sunulmuş ancak başka etkenlere de yer verilmiştir. Bu etkenler arasında Darwin'in özellikle değindiği Lamarck kuramında vurgulanan organların kullanılışı ve kullanılışsızlığı noktası vardır. Darwin'in Lamarck kuramına tümüyle sırt çevirmediğini gösteren bu esnekliği hem anlayışla hem övgüyle karşılamak gerekir. Darwin'in zamanında kalıtım bilimi henüz ortaya çıkmamıştı. Bu nedenle bireylerin yaşam deneyimlerinde edindikleri özelliklerin kalıtsallaşarak yavrularına geçtiği düşüncesini benimsemede fazla bir güçlük yoktur. Bu düşüncenin olgusal kanıttan yoksunluğu Darwin'in ölümünden sonra ancak ortaya konmuştur. Darwin, Weizmann'ın ortaya koyduğu bu sonucu öğrenseydi bile evrim sürecinde çevre etkisini yadsıyan katı görüşüne katılmayacaktı herhalde. Doğal seleksiyona malzeme oluşturan varyasyonların nedenlerini, kalıtım yasalarını Darwin bilmiyordu kuşkusuz. Evrim kuramında belirsiz kalan bu konuları aydınlatmak, kuramın geçerliğini pekiştirmek bakımından bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyaç Darwin'i kalıtıma ilişkin bir hipotez oluşturmaya götürür. Buna göre organizmada yer alan her hücre gemul denen bir takım parçacıklarsalar, parçacıklar vücutta bir süre dolaştıktan sonra üreme hücrelerinde toplanır. Birlikte çoğalabilen bu parçacıkların işlevi vücuttaki her dokunun özelliklerini sonraki kuşaklara iletmektir. Üreme hücrelerinin yeni bir bireye dönüşme ve gelişme sürecinde gemuller de onlarla birlikte çoğalarak bireyin özelliklerini oluştururlar. Darwin'in pangenesis diye adlandırdığı bu hipotez, kalıtım düzeneğini açıklamaya yönelik ilk kuramsal girişimdir. Darwin'in önerdiği açıklama bilim çevrelerinde yeterince benimsenmez. Ancak kalıtım biliminin gelişmesinde hipotezin kamçılayıcı rolü yadsınamaz. Doğal seleksiyon düzeneğinin işleyişini anlamak için modern kalıtım kuramının ana çizgileriyle bilinmesi gerekir. Unutmamak gerekir ki doğal seleksiyon kendi başına evrim olgusunu tümüyle açıklamaya el verecek yeterlikte değildir. Bir tür filtre gibi çalışan doğal seleksiyonun işlevi, çevre koşullarına uyum sağlamada yetersiz kalan bireyleri ayıklamaktır. Evrim sürecine devinim sağlayan asıl etken, bireyler arasında ortaya çıkan kalıtsal varyasyonlardır. Varyasyon nedir? Nereden kaynaklanmaktadır? Varyasyon çoğunluk gözlemsel bir olgudur. Bir türü oluşturan organizmalar arasındaki değişik her özellik bir varyasyondur. Evrim kuramında varyasyon, açıklanan bir olgu değil, doğal seleksiyona gereç sağlayan bir veridir. Bireyin çevreye uyum sağlaması bakımından kimi varyasyonlar yararlı, kimileri de yararsızdır. Yaşam savaşımında yararlı varyasyonlar organizmaya başarı, yararsız ayıklanma yolunu açan etkenlerdir. Sorumuza dönelim. Varyasyon nasıl oluşmaktadır? Bu soruyu yanıtlamak için mutasyon olgusuna değinmemiz gerekir. Bir toplulukta kalıtsal varyasyonun temel kaynağı mutasyon diye bilinen, genlerde ya da kromozom yapısında oluşan beklenmedik, kalıcı diyebileceğimiz değişikliklerdir. Ancak varyasyonların tek kaynağı mutasyonlar değildir. Sürekli olarak genotip oluşturan mevcut alellerin, alel, homolog kromozomlar üzerinde aynı konumu paylaşan bir genin alternatif formları demektir. Yeni kombinezonları bu bakımdan çok daha önemlidir. kalıtım bilimi. Kalıtım bilimi, kalıtımın fiziksel temelini ve işleyişini ortaya çıkaran Weizmann'la başlar. Kalıtımda genlerin işleyişini deneysel olarak ilk inceleyen bilim adamı Avusturyalı rahip Gregor J. Mendel'dir. Mendel'in 1866'da açıkladığı çalışması ne yazık ki yüzyılımızın başına gelinceye dek dikkat çekmeden kalır. Darwin'in ölümünden 3 yıl sonra Weizmann daha sonra embriyoya dönüşen döllenmiş yumurtanın daha başlangıç aşamasında somatik ve propagatif denen iki yarım parçaya ayrıldığını gösterir. Somatik yarım yeni bireyin vücudunu oluşturma yolunda büyür. Propagatif yarım ise bireyin üreme bezlerini oluşturur. Vücut yapısını oluşturan hücrelerle yeni kuşaklara yol açan üreme hücreleri arasında kesin ayrılma döllenmeden sonra ortaya çıkan ilk gelişmedir. Bireyin vücudu er ya da geç ölümle son bulur. Oysa üreme hücrelerinin bir bakıma ölümsüz olduğu söylenebilir. Bunlar sonra gelen kuşaklarda yaşamlarını sürdürürler. Denebilir ki, organizmanın neredeyse tümünü oluşturan somatik hücrelerin işlevi, ölümsüz üreme hücrelerine, bireylerin geçici yaşamlarında bir barınak, bir beslenme olanağı sağlamaktır. Doğa yaşamın yeni kuşaklarda sürdürülmesine yöneliktir. Bizlerin birey olarak bu amaca hizmet araçları biçiminde kullanılmamız, saygınlığımıza ters de düşse görmezlikten gelemeyeceğimiz bir gerçektir. Gerçekten doğanın işleyiş doğrultusunda kendisine düşen görevi yerine getiren bireyin sonunda hurda yığınına atılması kaçınılmazdır. Kalıtımın fiziksel temelini oluşturup ana baba özelliklerini yavrulara aktaran genler hücre çekirdeğinin karmaşık yapısında yer alırlar. Bu hücre bölünmeye yüz tuttuğunda çekirdeği bir dizi karışık ve ilginç diyebileceğimiz değişikliğe uğrar. Çekirdeğin en belirgin özelliği olan bükülmüş ince tel her canlı türü için sayısı aynı olan kromozom denen çubuk gibi parçalara ayrılır. Bu parçaların çok güçlü mikroskoplar altında incelendiğinde son derece ufak taneciklerin oluşturduğu kopuk bir kolyeyi andırdığı görülmektedir. İşte kalıtsal özellikleri gen adını verdiğimiz bu tanecikler taşımaktadır. Evrim kuramı yönünden önemli olan nokta, genlerin ana babadan taşıdıkları özellikleri olduğu gibi ve ayrı birimler olarak yavrulara geçirmeleridir. Darwin'in döneminde bu nokta açıklık kazanmış değildi. Ana ya da babaya ait herhangi bir özelliğin çiftleşmeye karşın kimliğini yitirmeksizin, herhangi bir karışıma uğramaksızın, yavruya geçişi anlaşılması güç bir sorundu. Herkes gibi Darwin'de de ana ve baba özelliklerinin karışarak birbirini etkilediği, yavruda her özelliğin ortak kimlikle ortaya çıktığı düşüncesi egemendi. Oysa gerek Mendel'de gerek daha sonraki çalışmalarda kalıtım birimi genlerin kaynaşmadığı, diğer genlerle bir araya geldiğinde kimlik yitirmediği düşüncesi geçerlik kazanmıştır. Dahası genler etkinlikleri için elverişli koşullar buluncaya dek üstü örtük kalabilmektedir. Modern araştırmalar Darwin'in bilmediği bir başka olguyu daha gözler önüne sermiştir. Mutasyon denilen ani ve kalıcı değişme. Özellikle bir tür meyve sineği olan Drosophila üzerinde sürdürülen yoğun gözlemler mutasyon olayını daha yakından öğrenmemizi sağlamıştır. Bunlardan biri zaman zaman bu sineklerden birinde veya birkaçında beklenmedik bir değişikliğin ortaya çıktığına ilişkindir. Örneğin bireyin ya göz rengi ya kanat yapısı ya ışığa tepkisi ya da yaşam süresi yönünden diğer bireylerden farklı bir özelliği göze çarpar. Değişik mutasyonlara sahip bireylerin düzenli çiftleşmeleri yoluyla çok sayıda mutasyonları aynı bireylerde bir araya getirerek bir ya da daha fazla yeni denebilecek türün oluşması sağlanabilmektedir. Mutasyon belli bir tür ya da belli bireylerle sınırlı kalan bir olay değildir. Bu olayın nedensel açıklaması henüz yapılamamıştır. Bilinen şu ki her organizma mutasyona uğrayabilir. H.J. Müller ve diğer bazı bilim adamları soruna açıklık getirmek için denek olarak ayırdıkları meyve sineklerini X ışınına tabi tutmuşlardır. Gerçi bu işlem sinekleri üreme gücünden yoksun bırakacak kadar zedelenmemektedir. Ne var ki Müller, bu işleme karşın üreme gücünü koruyan bireylerin yavrularında çok sayıda mutasyon olayı saptar. Bu yöntemle kırmızı yerine beyaz gözlü, büyük yerine küçük kanatlı, düz yerine çatal tüylü sinekler oluşturulur. Bu sonuca dayanarak mutasyonun görünürde organizmayı etkilemeyen bilmediğimiz kimi dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Örneğin dünyamızın atmosferinden geçen kozmik ışıkların mutasyona yol açtığı sanılmaktadır. genetik alanında bilim adamlarını uğraştıran mutasyon olayı evrim bakımından fazla önemsenmemektedir. Evrimin mutasyon gibi ansızın beliren değişmelerden çok, uzun sürede yer alan küçük değişimlerin birikimiyle oluştuğu görüşü egemendir. Mutasyonlar doğal seleksiyon için güvenilir malzeme sağlamamaktadır. Evrim açısından olumlu mutasyonların yanı sıra daha çok olumsuzlarına rastlandığı söylenebilir. Öyle ki örneğin bir sinek türünde görülen 400 mutasyondan yalnızca ikisi olumlu, geriye kalanların hepsi topluluk için yararsız veya zararlı bulunmuştur. Kaldı ki olumlu olanların da evrim için aynı yönde olanak sağlamadığı görülmüştür. Doğal seleksiyonun bilimsel konumu. Doğal seleksiyon kavramında yer alan iki temel noktayı bir kez daha belirtmek yerinde olur. 1. Yaşam savaşımında daha güçlü veya çevre koşullarına daha uyumlu bireylerin ayıklanmaktan kurtulma ve çoğalma şanslarının daha yüksek olduğu. 2. Tüm canlıların varyasyonlara açık olduğu. Varyasyonların nedenlerine ilişkin bilgilerimizin yetersizliği, varyasyonları beklenmedik ya da rastlantı oluşumlar saymaya yol açmıştır. Türlerin oluşumunda başlıca düzeneğin doğal seleksiyon olduğu düşüncesi ister istemez yanıtlanması çok güç bir soruya bizi yöneltmektedir. Doğal seleksiyon bugün de yürürlükte olduğuna göre yeni türler şimdi de ortaya çıkmakta mıdır? Bu soruyu yanıtlamak kolay değildir. Bir kez evrim doğal bağlamında doğrudan gözlenebilecek bir olay değildir. Sonra yeni bir türün oluşması uzun zaman alan bir süreçtir. Ancak kesin bir şey söylenemiyor diye doğal seleksiyon düzeneğini bilim dışı, dayanaksız bir düşünce saymak da yanlıştır. Unutmamak gerekir ki bilimde tüm kuram ve genellemeler az ya da çok doğrulanmış hipotezlerdir. Her hipotezin bir açıklama işlevi vardır. Bir alanda açıklama işlevi bakımından daha kapsamlı, daha doyurucu alternatif bir hipotez ortaya atılıncaya dek yürürlükteki hipotez korunur. Bilimde her kuram veya hipoteze geçici gözüyle bakılır. Yeni gözlem veya deney sonuçlarının ters düştüğü hiçbir hipotez yanlışlanmaktan kurtulamaz. Bu noktayı bilerek ya da bilmeyerek gözden kaçıranların evrim kuramının bir takım sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle bilimsel olmadığı savına sarıldığını görmekteyiz. Oysa tüm bilimsel kuramlar gibi evrim kuramı da ne kesindir ne de kesin değil diye bilim dışı sayılabilir. Evrim kuramını ispatsız kaldığı gerekçesiyle bilim dışı saymak ne denli yanlışsa, tartışılmaz bilimsel bir yasa saymak da o denli yanlıştır. Hiçbir bilim adamı, Darwinci ya da yeni Darwinci olsun, evrim kuramının ispat edildiği düşüncesini ileri süremez. Ne var ki, evrim kuramının sağlam olgusal verilere dayandığı gerçeği de yansız ve nesnel düşünen hiç kimsenin gözünden kaçmayacak kadar açıktır. Üstelik evrim olgusunu açıklama yolunda bu kurama seçenek sayılabilecek başka bir kuram da bugüne değin ortaya atılmış değildir. Kuşkusuz bu durum kuramın kesinlik kazandığı anlamına gelmez. Bilimde her kuram gibi evrim kuramı da irdelenebilir, tartışılarak geliştirilebilir. Nitekim doğal seleksiyon ilkesi tartışma götüren bir konudur. Evrim sürecinin kimi inceliklerini açıklamada bu ilkenin tümüyle yeterli olduğu kolayca söylenemez. Ancak açıklama gücü daha doyurucu yeni bir ilke oluşturuluncaya dek doğal seleksiyon düşüncesinden vazgeçilemez. Normal olarak evrim uyum sağlayıcı bir süreçtir. Evrimle oluşan organizmaların çevrelerine ve yaşam koşullarına çoğu kez inanılmaz bir incelik ve beceriyle uyum sağladıklarını biliyoruz. Görünüre bakılırsa uyum kurma amaçlı bir davranıştır. Ancak modern biyolojinin en parlak başarılarından biri uyum olayında yansıyan erekliliğin yalnızca görünürde kalan bir izlenim olduğunu ortaya koymuş olmasıdır. Hatta buna antropomorfik bir yanılgı da diyebiliriz. Evrim kuramı uyumun, varyasyonun ve varyasyonun yol açtığı doğal seleksiyonun otomatik bir sonucu olduğu tezini içermektedir. 17. yüzyıla gelinceye dek bilimsel çevrelerde bile göksel cisimlerin tanrısal bir düzen ve güdüme bağlı olarak devindiklerine inanılmaktaydı. Oysa astronomi ve fizik alanlarındaki ilerlemeler aynı düzenin mekanik yasalar çerçevesinde açıklanabileceğini göstermiş, doğal olayların doğaüstü güçlere başvurularak açıklanmasının gereksizliğini ortaya koymuştur. Canlılarla yaşam çevreleri arasındaki uyum da bizi yanıltmamalıdır. İlk bakışta belli bir plan ya da amacı yansıtır görünen uyum, aslında uzun süreli doğal bir ayıklanmanın, yaşam savaşımında başarılı bireylerin çoğalmasına olanak veren bir düzeneğin, doğal seleksiyonun ürünüdür. Doğadaki düzen doğal süreçlerin oluşturduğu bir dengedir. Bilim doğa dışı nedenler aramaz.